Ayrım 30. O Muhteşem Hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 449. Toplayıcı. Muhteşem bir hikaye yazmak için çıkmıştım yola. Hayatımın şaheseri, hiç boşluk bırakmayan, örgüsü kurgusu aksamayan, geleceğe kalacak, kusursuz, parlak bir yaşam öyküsü. Hikaye, bit pazarında yerlerde sürünen naylon poşetlerden, yıpranmış sarı zarflardan çıkmış, kucağıma düşmüştü. Mucizeydi. Tanrı'nın bir işaretiydi. İnanılmaz bir rastlantıydı. Bu eve ilk geldiği günü hatırlıyorum. Masanın önündeki sandalyeye ilişmişti. Telaştan, heyecandan odayı biraz derleyip toplamayı akıl edememiştim. Onu oturtacak rahat bir koltuğum bile yoktu. Serin, rutubetli bir Mart günüydü. O buluşmanın tarihi duvara yazılı 27 Mart 2004. Yaşadıkça unutmayacağım bir tarih, kolay kolay silinmesin diye çok derin kazıdım. Bir gün biri fark edip bu neyin tarihi diye merak ederse başvurduğu kaynaklarda derde deva bilgi bulamayacak. Sadece benim bildiğim, benim olan, öldüğümde kimseye kalmayacak bir sır. Şimdi aradan 2 yaz bir kış geçti, mevsim sonbahara dönüyor. Coşkuların, duyguların, heyecanların sonbaharı. 1,5 yılda yaşandığımı hissediyorum. Sadece ben değil, hepimiz yaşlandık. Diva, arya, fotoğraflar, şarkılar, anılar, çevremizdeki her şey, en çok da ruhlarımız. 2 ay kadar önceydi, Haziran sonlarıydı. Arya cep telefonumdan aradığında içime nedensiz bir sıkıntı yapıştı. Aramasını hayra yormadım. Bir an en kötüsünü düşündüm. Onu kaybettiğimizi sandım, sarsıldım. Felaketleri cesaretle, metanetle göğüsleyebilmek için insan hep kötüsüne hazır olmalı. Çok şükür kötü bir haber yoktu. Arya'nın telefondaki sesi biraz yoğun geliyordu ama telaşlı, kederli değildi. Beni aramasına sevindim. Arya kanalı açık kaldıkça onunla bağlarım büsbütün kopmuş olmamazdı. Belki de kendisi doğrudan aramak istemediği için kızına telefon ettirmiştir. Belki bir isteği vardır. Sesinizi duyduğuma sevindim dedim. Umarım her şey yolundadır. Anneniz, sizin sağlığınız, çalışmalarınız. İyiyiz dedi kısaca. Annem bugünlerde epeyce meşgul. Bir dizi CD için stüdyoya giriyor, yurt dışına gidip geliyor. Olması gereken buydu işte. Ne kadar sevindim bilemezsiniz. Onun bütün repertuarının ölümsüzleşmesi, yani o eşsiz, benzersiz sesin geleceğe kalması gerek. Yani ben bunu ona söylemeye cesaret edememiştim. Yani ben onun sesini... Sizi aramamın nedeni danışma ihtiyacı. Bazı fotoğrafları değerlendirebilmek için size ihtiyacım var. Bu konudaki deneyiminiz önemli. Estağfurullah Arya Hanım, ben kendi halinde bir toplayıcıyım, profesyonel değilim. Yani ben evet elimden çok fotoğraf geçti, dikkatle bakarım. Görüntünün ardındaki gerçeği görmeye çalışırım ama asıl fotoğraflara dalıp hayal kurmayı severim. Gerçeği kendim kurarım, yani yazarım. Ben de gerçeğe ulaşmaya çabalıyorum. Bir konuda yardımınızı rica edecektim. İstediği yardımın araştırma yaptığı bölgeyle ilgili olduğunu düşündüm. Tunceli taraflarının yerel otantik musikisiydi değil mi? Size elimdeki malzemeyi getirmiştim. Yeni bir şeyler araştırabileceğimi de söylemiştim ama pek ilgilenmedim. Neye ihtiyacınız varsa, yani ben bilirsem ne toplamam gerektiğini memnuniyetle yardımcı olurum. Kısa bir sessizlik, sonra... Bölgeyle ilgili değil, ön çalışma için bu aşamada yeterli malzeme topladık. Görsele de ihtiyacımız yok zaten. Başka bir konu, sizdeki bazı fotoğrafları benzerlerle karşılaştırmak istiyorum. Yani annenizin fotoğrafları mı? Yanlış anlamayın Arya Hanım. Sadece derleyip toparlamak, hazırlık yapmak için soruyorum. Yoksa tabii memnuniyetle. Yani ben annenizle ilgili bir şeye hayır diyebilir miyim? Size yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Benim için görevdir, şereftir. Karımın zaman zaman dalga geçtiği, ne kıl konuşma bu diye eleştirdiği aşırı saygılı üslupla konuşuyordum yine. Yapmacık değildi, içimden öyle geliyordu. Evet, anneme ait resimler ya da diyelim ki benim anneme ait olduğunu sandığım bazı fotoğraflar. Başka bir şey sormadım. En başta sultanımı gördüğüm ilk ana dönme duygusu yayıldı içime. O an çok güzeldi, benzersizdi, pırıl pırıldı. Oysa şu anda nedenini bilmediğim bir tedirginlikle sarmalanmıştım. Kuşku, huzursuzluk, güvensizlik duyuyordum. Garip bir önseziyle hikayemin tehdit altında olduğunu hissediyordum. Onun lekesiz hayatını gölgeleyecek, örseleyecek, gerçeğini yalana çevirecek hiçbir şeye tahammülüm yoktu. Bu yüzden anında cevap vermedim. Telefonda büsbütün uzayan bir sessizlik oldu. Anneme ait olduğunu sandığım dediniz Arya Hanım. Bağışlayın beni, yanlış anlamadıysam resimlerin annenize ait olup olmadığından emin olmak istiyorsunuz. Evet, bunun gibi bir şey işte. Sizin gözünüze de bu yüzden ihtiyacım var. Onu benden daha iyi tanıyorsunuz. Fikrinizi almak isterdim. Bir de sizde hala annemin bir sürü fotoğrafı var. Yanlış bilmiyorsam onlara da bakabilirdik. Tabii efendim, tabii ama anneniz kendine ait fotoğrafları benden daha iyi teşhis eder sanırım. Yani ben yabancıyım. Anneme sürpriz yapmak istiyorum. Tabii kendi fotoğraflarını en iyi o ayırabilir ama onun hiç haberi olmamalı bu konuşmadan, yoksa sürprizin anlamı kalmaz. Hikayenin başladığı ana döneceğimiz sezgisine yanılmamıştım. Dejavu mu diyorlar? Arya masanın önünde onun ilk geldiği gün oturduğu sandalyeye oturmuş, önüne yığdığım fotoğraflara bakıyor. Ben karşısındaki sandalyedeyim. Bakkal lastiği geçirip konularına göre ayırdığım fotoğraf desteleri arasından divanın çocukluğu, okul fotoğrafları, aile fotoğrafları, sahnelerde çekilmiş, gazetelerde, dergilerde yayınlanmış fotoğrafları ne bulursam tek tek ayırmaya çalışıyorum. Romanını tam bitirecekken, son bölümü yazıp nokta koymaya hazırlanırken, metni gizlice okuyan kötü niyetli bir eleştirmenin, kurgunun en baştan yanlış olduğunu söylediği bir yazara benzetiyorum kendimi. İşin kötüsü, eleştirmen de, yazar da yanlışın nerede olduğunu bilmiyor. Arya gerçeği aradığını söylerken sorularıyla, kuşkularıyla, hikayeme güvensizliğiyle benim gerçeğimi yerle bir ediyor. Neden? Anlamıyorum. Annesine duyduğu bilinçaltı hınç mı, kendisiyle ilgili çözemediği bir sır mı, yoksa sadece gerçeklik saplantısı mı? Ah Arya, gerçeklik nedir? Gerçek hayat dediğin nedir? Kimin nasıl yazdığına bağlı bir kurgudan ibaret değil midir bütün yaşam öyküleri? O öykülerin gerçeğe en uzak olanı kendi yazdığımızdır aslında. Sen nereden bileceksin bunları? Ben gerçeğin sanallığını fotoğrafların dilinden öğrendim. Arya ise bilmediği o dili zorlayıp sanaldan gerçeğe ulaşmaya çabalıyor. Buraya gelmeyi, arşiv evini görmeyi, çöplerimi eşelemeyi kendisi teklif etti. İsteseydi ne var ne yok yüklenip ben onun ayağına giderdim. Burada daha rahat edeceğimizi, her şeyin elimizin altında olacağını söyledi. Benim için mahsuru yoksa annesinin anlattığı bu evde buluşmalıydık. Onu iskeleden veya merkezden alabileceğimi söylediğimde istemedi. Kendi arabam var, yolu kolaylıkla bulurum dedi. Sultanımı karşılayışımı hatırladım. O karşılaşmadaki zarafet, heyecan, olağanüstülük duygusu, erişilmeze erişmenin coşkusu. Oysa şimdi Arya ile sanki bir iş konuşması yapar gibiyiz. Neden beni aradığını, neden buraya gelip annesiyle ilgili bütün fotoğraflara bakmak istediğini anlatmaya çalışırken, aklındakileri söylemediğini, yeterince açılamadığını seziyorum. İnsan bazen korunma içgüdüsüyle sezgisinin üstünü örter. Bilince çıkıp gün yüzü görmeye çabalayan bilinmezlik kırıntılarını geldikleri karanlıklara geri göndermek için düşüncesini köreltmeyi dener. İçime ağır bir sıkıntı çöktü. Karşımda oturan, divaya benzeyen ama onunla hiç ilgisi olmayan genç kadına kızıyordum şimdi. Bu odanın büyüsünü bozmaya ne hakkı var? Ona benzeyip de o olmamaya ne hakkı var? Annesini benden çalmaya ne hakkı var? Hikayemi kurcalamaya ne hakkı var? Gözü masanın arkasındaki duvara kazıdığım tarihe ilişti. 27 Mart 2004. Özel bir tarih mi? Evet, çok özel bir tarih. Annenizin buraya ilk geldiği, şimdi sizin oturduğunuz yere oturduğu, ona bendeki çocukluk fotoğraflarını ilk kez gösterdiğim günün tarihi. Gözlerinin önündeki fotoğraflardan kaldırıp bana çevirdi, anlamaya çalışır gibi baktı yüzüme. Anneme olan hayranlığınız bazen beni şaşırtıyor. Onu başka bir kata, ölümlülerin ulaşamayacağı bir kata taşıyorsunuz. Kendim ulaşamadığım, ulaşamayacağımı bildiğim bir kata diyelim isterseniz. Hayranlık, insanın gıpta ettiği, isteyip de ulaşamadığı yere ulaşmış kişiyle kendini özdeşleştirmesinin bir yoludur. Hayran olduğunuz kişiyle yücelirsiniz. O ne kadar yüksekteyse oraya doğru yönelirsiniz. Kendinizi onun aynasında görmeye başlarsınız. Bunu hiç düşünmemiştim, sormaya cesaret ettim. Aradığınız nedir Arya? Ne aradığınızı bilemezsem size nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl bir sürpriz hazırlıyorsunuz annenize? Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Gözlerimin içine dimdik baktı. Hikayenizde boşluklar var dedi. Annemin gerçek yaşam öyküsünde de karanlık noktalar var. Siz kabul etmek istemeseniz de. Nedir bu kızın niyeti? Neye hizmet ediyor? Neyin peşinde? Bana kızacağınızı, kızmanın da ötesinde belki düşman olacağınızı biliyorum. Fotoğraflara bakmak bahaneydi. Sizinle konuşmak istiyorum. Anneme kimse sizden fazla önem vermedi. Kimse sizin kadar yüceltip sakınmadı onu. Bu yüzden sadece sizle konuşabilirim diye düşündüm. Sevgili Arya, yani bağışlayın beni Arya Hanım. Yani ben laubali olmak istemedim size. Rahat edin lütfen. Hanımı kaldıralım. Arya deyin bana. Yardımınıza gerçekten ihtiyacım var. Neden sizinle paylaştığımı da bilmiyorum açıkçası ama sizden başkasına da anlatamazdım. Siz onun en yakınısınız. Burada konuştuklarımızı unutabilecek kadar, annemle ilgili her şeyi bilmeye hak kazanacak kadar yakın. Onurlandırıyorsunuz beni, hem de biraz korkutuyorsunuz. Yani ben... Ben de korkuyorum. Orada, Dersim'de, Tunceli'de öğrendiklerim korkutuyor beni. Ya da tam tersi. Aydınlatıyor, korkularımı yenmeme yardımcı oluyor. Karmakarışık duygular içindeyim. Öğrendiklerimin gerçek, gerçek bildiklerimin yalan olmasından korkuyorum. Dersim'in, Tunceli'nin annenizle, Diva ile ne ilgisi var? Belki hiç, belki de çok. Belki Dersim'in ta kendisi, Munzur'un sesidir o. Belki hiç ilgisi yoktur. Şöyle ya da böyle gerçeği bilmek istiyorum. Çantasından çıkardığı bir fotoğrafı uzatıyor. Sırtım ürperiyor, şeytan okşuyor, terliyorum. Ne demek istiyor? Hangi gerçeği arıyor Arya? Munzur'un sesi dedi. Diva'nın çağıl çağıl akan sesindeki benzersiz duygu ırmaklardan mı geliyor? Kadim halkların hançerelerinden mi kopuyor çığlık gibi? İçimde usul usul boy atan lanetli sorunun, bilincimin derinliklerinde ne zamandır aradığım, bulurum korkusuyla aramaktan çekindiğim, korktuğum cevabına yaklaştığımı hissediyorum. Arya'nın elindeki 6'ya 9'luk eski fotoğrafta atlı gezintiye çıkmış kadınlı erkekli bir grup görülüyor. En ortadaki subayla sipahi elbiseli kadın anneannemle dedem diyor. Evet biliyorum. Anneniz babasının doğu bölgelerinde görev yapan bir komutan olduğunu söylemişti. Zaten ben elimdeki fotoğraflardan da biliyordum bunu. Aralarda görev yapan subayların, subay ailelerinin vatan için fedakarca katlandıkları zorluklardan söz etmiştik onunla. Evet, bu fotoğraf Hozat'ın Zolan Taner köyünde çekilmiş. Üzerinde tarih de var. 1936 yazıyor. Bir de şu fotoğrafa bakın. Zolan Tanerliler ölüme yürüyorlar. Tarih Temmuz 38. Boş boş bakıyorum. Bu tarihlerin, bu fotoğrafların, Allah'ın unuttuğu yerdeki Tuhav adlı köyün onunla ne ilişkisi olabilir? Tunceli'de kaynak araştırması yaparken Lolan Taner'e gittim. Oranın da adı Lolan Taner değil artık, değiştirilmiş, çay taşı olmuş. Unutulsun diye belki ama unutulmuyor. Çok yaşlı bir karı koca ile konuştum. 38'i anlattılar. Önemli olan bu değil. Bir fotoğraf gösterdiler bana. Ama ninecik sakladığı yerden çıkarıp getirince o resmi, yaşlı adam nedense kızdı karısına. Onlar için çok değerliydi. Gelin kızın fotoğrafı dediler. Sizde mi o fotoğraf? Hayır. Ne ben istedim, ne onlar verdi. Ama beynime, belleğime öyle bir çakılmış ki bütün ayrıntılarıyla gözümün önünde. Gencecik, dal gibi bir kız. Sanki kaçarken yakalanmış gibi objektife hem ürkek hem de fettan bakıyor. Ardında arka planda sarp dağlar görülüyor. Yamacı sekerek tırmanırken biri dal gibi güzel köylü kızın resmini çekivermiş. O bölgede bulunan meraklı ya da görevli subayların çektiği böyle fotoğraflar var. Sizin bana verdiğiniz Dersimli çalgıcılar fotoğrafı da onlardan biri zaten. Beni etkileyen gelin kızın bakışlarıydı. O gözler annemin gözleriydi, benim gözlerimdi. Anlatmaktan vazgeçiyor, susuyor, ben de susuyorum. Sonra kararlı bir sesle devam ediyor. Katliamda öldürülmüş, öyle anlattılar. Küçük oğluyla yan yana bulunmuş cesetleri. 2 yaşlarında bir de kızı varmış. Onun ne ölüsüne ne de dirisine ulaşılabilmiş. Ölüleri dereye atıyorlardı. Su sürüklemiştir belki demişti anlatan. Amerikan filmlerindeki o meşhur sahne. Şu anda söyleyeceğiniz her söz aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Şu anda söyleyeceğim her söz sultanımın bağrına saplanan bir ok olabilir. Susuyorum. Düşünür gibi yapıyorum. Ne demek istediğini çok iyi anladım oysa. Düşünmeye ihtiyacım yok. Annem bizi bırakıp gittikten sonra anneannem babama bir kutu getirmişti. Ben 15-16 yaşlarındaydım o sıralarda. O yaşlarda insan böyle şeylere önem vermiyor. Ne ben ilgilendim ne de babam kutunun içindekilerden söz etti. O da bakmamıştı belki. Babamı kaybettikten sonra birkaç ana eşyasıyla birlikte anneannemin kutusunu da atamadım. Bir kenara ayırdım. Anneme emanet kutudan söz edince içindekileri görmek istedi. Biliyorsunuz bebeklik fotoğraflarının peşindeydi. Kafasını fena halde takmıştı kayıp bebekliğini. Onları kutuda bulacağını umut ediyordu sanırım. Ben ona bebeklik fotoğrafları göndermiştim, diyorum. O fotoğrafları gördüm, 1935 tarihli bazı fotoğraflar. Ama ne siz, ne o, ne de ben inandık onların Aliye Sema Hanım'a ait olduğuna. 1935'te annem henüz doğmamıştı, annesine de hiç benzemezdi. Haklıydı. Gönderdiğim fotoğraflardaki bebek o değildi. Çok küçük yaşta yitirilmiş bir ilk çocuktu belki de. Gönderirken de farkındaydım. Kimi kandırmak istemiştim? Onu mu, kendimi mi? Çıkardığınız sonuç nedir Arya? Çıkardığım değil ama kuşkulandığım sonucu paylaşmaya geldim sizinle. Neden sizinle paylaşmak istediğimi de tam bilmiyorum. Belki anneme olan saygınız, sevginiz yüzünden, gerçek ne olursa olsun kötüye kullanmayacağınızdan emin olduğum için, belki de sorularımın cevabını bulup huzura kavuşmak için. Güveninizi boşa çıkarmayacağımdan emin olabilirsiniz. Haklısınız. Onu incitecek, ona en küçük zarar verecek bir şey yapamam, düşünemem. Anneannemin emanet kutusundan ufak tefek anı nesneleri birkaç da fotoğraf çıktı. Fotoğrafların birinde dedemin yanında örtülere sarılmış, hırpani kılıklı küçücük bir çocuk vardı. Saçları kısacık kesilmiş, kız mı erkek mi belli olmayan bir çocuk. Diğer fotoğraf vesikalığa benziyordu. Çocuğun sadece yüzü görünüyordu. Ürkek, hatta korkak bakıyordu objektife. Gözleri çay taşındaki ama yaşlı kadının koynundan çıkarıp gösterdiği gelin kızın ürkek bakışlarının kopyasıydı. Yoksulluğun ve yoksunluğun bin bir yüzü dosyamda sakladığım fotoğraflar. Zarflarından çıkıp gözlerimin önünde durmaksızın dönmeye başlıyor. Anında kovduğum, beynin en karanlık kıvrımlarına gönderdiğim soru. Ben bu bakışları nereden tanıyorum ve o basma kalıp cevap. Bütün çocuklar objektife öyle bakarlar. Renklilerde değil ama siyah beyaz fotoğraflarda göz bebekleri hep karadır. Hüzünlü bir gülümseme takılıyor dudaklarına. Gülümsemeden çok cevabından duyduğu hayal kırıklığının, kırgınlığın, bezginliğin sessiz ifadesi. Bir tanıdığım da aynı cümleyi kurmuştu. Gerçeklerden kaçışın basit cümlesi. O cümle işe yaramıyor, yetmiyor, bize yetmedi. Bize yetmedi derken ne demek istedi? Biz kim? Hangi gerçeklerden kaçıyoruz? Karar anındayım, yol ayrımındayım. Fotoğraflar Alya'nın hemen arkasındaki rafta, yoksulluğun ve yoksunluğun bin bir yüzü dosyasında duruyor. İki adım atsam, dosyayı raftan indirsem, o fotoğrafları çıkarsam, Alya'nın önüne koysam, birlikte baksak. Peki bu nereye yarayacak? Birden yüreğim ağzıma geliyor. Dilenci kılıklı çocuğun fotoğraflarının anneannesinin getirdiği kutudan çıktığını, annesinin de onları gördüğünü söyledi. Komutan baba o fotoğrafları birkaç kopya yaptırmış demek ki. O da gördü mü bu fotoğrafları? Ne dedi, ne yaptı diye sormak istiyorum ama kendimi tutuyorum. Paniklememem gerek. Arya'ya koz vermemem gerek. Önemli olan insanın kendisini nasıl gördüğü, kimliğini nasıl tanımladığı değil midir Arya diyorum sesimi kontrol etmeye çalışarak. Divane ise odur. Hiçbir sözde gerçek değiştiremez onun öz gerçeğini. Sizin istediğiniz gibi daha açık söyleyecek olursam ister Dersim'den evlat edinilmiş bebek, İsterse komutanın naz naim büyütülmüş kızı olsun ne fark eder? Sesi farklı mı çınlayacak? Aryaları farklı mı söyleyecek? Sahnelerde farklı mı salınacak? Dünya ona farklı gözlerle mi bakacak? Sizin için değil, müzik dünyası için değil ama kendisi için bir şeyler değişecektir mutlaka. Benim için de. Bilmemenin, farkında olmamanın yalancı mutluluğunu savunamazsınız. Üzmece kimliklerle yaşayamazsınız. Birileri yaşayabilir belki, ben hayır. Bunu yapabilseydim şimdi burada olmayacaktım. Farkında olmama mazeretine sığınabilseydim benim için çok değerli bir şeyi kurban etmeyecektim. Ama yalanlar üzerine kurulu bir yaşam olacaktı bu. Annenizin gerçek kimliği sanatçı kişiliğidir, sesidir, şarkılarıdır, duruşudur. O bir divadır. Onu kimin doğurduğunun hiç önemi yok. Doğduğu değil, olduğu kişidir o. Duraksadı. Gülümsedi. Annesi gibi derin ve hüzünlü baktı. Haklısınız, dedi. Hepimiz olduğumuz kişiyiz ama olduğumuz kişi binlerce, milyonlarca genetik koddan, binlerce rastlantıdan, binlerce ilişkiden oluşuyor. Dersimli üç çalgıcı fotoğrafını hatırlıyor musunuz? Divanın sesinin, olağanüstü kulağının, müzik dehasının sırrı o fotoğraflarda gizli olabilir. Annemin bilinçaltında bir keman var, hiç susmayan bir keman. O fotoğrafı gördüğünden beri Dersim bölgesinde kemanın bilinen, çalınan bir müzik aleti olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Ben oralardayken kaç kere sordum. Fotoğraftaki kemancı fena halde takılmıştı kafasına. Kemanla ne ilgisi var bütün bunların Arya Hanım? Müzikle bu kadar iç içe biri, doğunun kuş uçmaz, kervan geçmez, ücra bölgelerindeki sazları tabii merak eder. Siz de ben de merak ederiz. Sizin mesleğiniz bu zaten. Etnomüzikoloğum demiştiniz. Keman sadece bir sembol. Bunun gibi bir sürü ayrıntı, Dersim madalyası, dedemin, anneannemin o bölgede çekilmiş fotoğrafları, birbirini tutan tarihler, birbirini besleyen anılar, hikayeler. Dedemin yanındaki örtüye sarılmış küçük çocuk belki de annemdi. Belki de Dersim'in kayıp çocuklarından biriydi annem. Bebeklik fotoğraflarını neden bu kadar tutkuyla arıyor sizce? Neden bunca fotoğraf arasında yok onlar? Olacak diye geçirdim içimden. Olacak, bulacağım. Yapbozun kayıp parçalarını tamamlayacağım. Buna mecburum. Bu işe Arya'yı bulaştırdığım için hikayemde boşluklar kalmasın, sisli puslu bölümler olmasın, kahramanım yara almasın diye Dersimli çalgıcılar fotoğrafını bulup buluşturup Arya'ya verdiğim için kendime küfrediyorum şimdi. Masum fotoğraflardan her biri kurduğum mükemmel yapıyı tehdit ediyordu. Arya'nın inatçı ısrarı, müzik gerçekçiliği sinirimi bozmaya başlıyordu. Birden kendi sesimi duydum. Önce sakin, pes perdeden, konuşur gibi, sonra sesim yükseldi, kendi sesimi duydum, bağırıyordum. Bunu yapmayacaksınız, buna hakkınız yok. Onu yıkmanıza izin vermeyeceğim. Kimsenin onu üzmesine izin vermeyeceğim. Konu kapandı benim için. Yıkılmasından korktuğunuz annem değil, dedi sakin bir sesle. O tapınırcasına saygınıza rağmen annem umurunuzda değil. Siz yarattığınız kahramanı korumaya çalışıyorsunuz. Kendi hayal dünyanızın çökmesinden korkuyorsunuz. Marazi tutkunuzun esirisiniz, hastasısınız. Biraz da ürkütücüsünüz. Sonra acele etmeden çantasını topladı. Divanın muhteşem yaşam öyküsünü istediğiniz gibi yazabilirsiniz, dedi. Romancılar ve hayalciler özgürdür. Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim. Hoşça kalın. Çıkıp gitti. 30. ayrımın sonu, sayfa 461.